Bazı gerçekler yaşarken acıdır. Yıllar sonra masala dönüşür. Bazı masallar ise masal olmayacak kadar gerçektir. Gerçeklerden kaçanlara ders olsun diye de anlatılır. Bazı hayatlar biter bitmez unutulmalı, bazı hayatlar ise tekrar tekrar yaşanmak için tekrar tekrar masal gibi anlatılmalı. Ben Armağan Çağlayan, size anlatacaklarım var. Bazısı masal, bazısı gerçek. Uçuk kaçık masallara hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Dünyanın delisi çokmuş. Ama bizden daha delisi yokmuş demişler ve bu masalı şöyle anlatmışlar. Masalımızın kahramanı Belgin, bir gazete haberinde gördüğü Norveç'in ikinci büyük şehri Bergen'in ismini çok beğenir ve isminin bundan sonra Bergen olarak anılmasını ister. Belgin Sarılmışer Mersin doğumludur. Annesi Ebe, babası boyacı ustasıdır. Mersin'de yaşarlar. 6 yaşına geldiğinde annesiyle babasının ayrılmasına tanıklık eder. Daha sonra Belgin annesiyle birlikte Ankara'da yaşamak için Ankara'ya göç eder. Ankara Yeni Mahalle'de bir ev tutarlar. Sarı lakaplı annesi Sabahat Çakır pavyonlarda çalışmaya başlar. Belgin müzikle ilkokul yıllarında tanışır. Müzik öğretmeni ilkokulda Belgin'in yeteneğini keşfeder ve kendisini devlet konservatuarında piyano bölümüne kaydettirir. Geçim sıkıntısı başlayınca Belgin'in konservatuar hayatı sadece 2 yıl sürer. 2 yıl sonra Belgin konservatuarı bırakır. Geçim sıkıntısı sebebiyle Belgin'in çalışması gerekmektedir. Annesinin arkadaşları vasıtasıyla Belgin'in yaşı 2 yaş büyütülür ve Belgin Ankara'da PTT'de işe girer. Belgin Ankara'daki PTT'deki arkadaşlarıyla bir hafta sonu Ankara'da Feyman Kulübü'ne gider. O dönemin caz sanatçısı Feyman Kulübü'nün sahibi İlhan Feyman Bergen'e sahneye çıkmayı teklif eder. Bergen artık gündüzleri PTT'de çalışmakta, Ankara'da arkasında grup lokomotifle birlikte Feyman Kulüp'te şarkı söylemektedir. Annesinin isteğiyle Feyman Kulüp'ten ve PTT'den ayrılır. O dönemde Ankara'da yine annesinin isteğiyle pavyonlarda çalışmaya başlar. Aynı dönemde bir de taksici sevgilisi vardır. Bergen 1966 yılında hem Ankara'dan hem de taksici sevgilisinden kaçmak ister ve Ankara'dan ayrılır. O günlerde pavyon arası transfer çok meşhurdur. Dönemin önemli pavyoncularından Topal Selahattin'in işletmesi Marmara Pavyonu'na anlaşır. Artık Topal Selahattin'in CV'sinde Muhterem Nur, Mine Koşan'dan başka Bergen de vardır. Bergen hem Topal Selahattin'in sevgilisi hem de Topal Selahattin'in işletmelerinin astrolisidir. Kısa süreli kontratlar bir şehirden başka şehire pavyon turları derken bu kez Bergen'in yolu Adana ile kesişir. Bergen artık Adana pavyonlarında sahneye çıkmaktadır. Adana pavyonlarında bir seyirci Bergen'e her gece yüzlerce gül yollamakta ve kafasından aşağı yüzlerce gül yaprakları dökmektedir. Bu kişi biraz gizemli, kim olduğu da belli değildir. Bergen o sırada pavyonun elde ettiği gelirle Murat 124 beyaz bir araba alır. Arabanın borçları daha ödenmeye yeni yeni başladığı bir gece Bergen sahneden iner, evine gitmek üzere dışarı çıktığında arabasının alev alev yandığını görür. Çok üzülür. Daha arabanın borçları bitmemiştir. Annesiyle arabanın borçlarını nasıl ödeyeceklerini konuşurlar. Yine bir gece Bergen sahneden inip dışarıya çıktığında yanan arabasının aynısını aynı yandığı yerde görür. Arabayı alan kişi Halis Serbest'tir. İşte Bergen bu cömertliğe aşık olur. Ama arabayı sanki Halis Serbest yakmış ve yenisini yine Bergen'e Halis Serbest almış gibidir. Aslında Bergen bir aşığın oyununa kurban gitmektedir. Halis Serbest Adana'nın manifatura kralıdır. Bergen'e fena aşık olur. Bergen de Halis Serbest'e abayı yakar. 1981 yılında evlenmeye karar verirler. Halis Serbest Bergen'e evlenme teklif eder. Bergen kabul eder. Aslında Halis Serbest o sıralarda başkasıyla evlidir. Adana'daki evde Halis Serbest nikah memuruyla, belediye evraklarıyla sahte bir nikah düzenler. Evlenirler. Fakat nikah sahtedir. Bergen evli olduklarını zannetmektedir ama aslında evli değillerdir. Bergen bu gerçeği 1,5 yıl sonra öğrenir. Öğrendikten sonra Halis Serbest eşinden boşanır ve Bergen'le bu kez gerçek nikahla evlenir. Ancak Halis Serbest'in bir tane şartı vardır. Bergen sahneleri bırakacaktır. Bergen sahneleri bırakır. Önce Adana Kozan'da, sonra Ziyapaşa'da yaşamaya başlarlar. Bergen sahneleri ve şarkı söylemeyi çok sevmektedir. Bu durumdan rahatsızdır. Annesinin de ısrarı ve baskısıyla sahnelere geri dönmek ister. Şarkı söylemeye geri dönmek ister. Mersin'de ev alırlar ve Mersin'e taşınırlar. Halis Serbest'in iş için şehir dışına çıktığı bir günde Bergen tası tarağı toplayıp İzmir'e gider. Kibariye'yi meşhur eden Cengiz Özşeker'in yanına gelir. Cengiz Özşeker'le anlaşır, Pırlanta Pavyonu'nda şarkı söylemeye başlar. Halis Serbest, evi terk eden Bergen'i arayıp tarayıp İzmir'de bulur. Ve Halis Serbest, Bergen'i boşanmaya ikna etmek ister. Fakat Bergen boşanmak istememektedir. Ama aynı zamanda da şarkı söylemek istemektedir. Takvim yaprakları 31 Ekim 1982'yi gösterdiğinde Bergen'in kafasından kovalarla gül yaprakları döken adam bu kez bir kova kezzabı Bergen'in suratına atar. Bergen İzmir'de 45 gün hastanede yatar. Vücudu geri dönülmez, onulmaz yaralarla doludur. Artık neredeyse gözlerini kaybetmek üzeredir. Dönemin meşhur estetik cerrahı Onur Erol hiç bedel almadan Bergen'in bir gözünü kurtarır. Daha sonra Bergen yaşadığı o geceyi aynen şöyle anlatır. O anda iki gözüm gitti. Sadece çığlıklar duyuyorum. Bir ara suya götürün diyorlar. Kadere bak ki sular kesik. Su ip gibi akıyor. Üzerimdeki giysileri yırtıp her tarafımı sardılar. O an her şey çok karanlık. Bir şey göremiyor, gözlerimi açamıyorum. Kısa bir süre sonra ekip arabası geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüler. Hastanede 45 gün kaldım, yara tedavisi gördüm. Bergen, başına gelen talihsiz kezzap olayından sonra gazetelerde çokça yer almaya başlar. Bunun üzerine un kapanı plakçılar çarşısı da Bergen'e kayıtsız kalmaz. Eskiden Bergen'in doldurduğu fakat hiç satmayan kaset yeniden piyasaya sürülür. Kaset çok satmaya başlar. Bergen, Yaşar Kekava ile anlaşır. O dönem Emrah'ın meşhur şarkısı, Acıların Çocuğu şarkısı bu kez Acıların Kadını olarak Bergen'e adapte edilir. Acıların Kadını kaseti o yılın en çok satan arabesk kadın şarkıcısı kaseti olur. Artık Bergen sahnelerin en çok aranan arabesk söyleyen asterlerinden bir tanesidir. İronik şarkısı Onu Dayak Tanrım ortalığı yakıp kavurmaktadır. Benim için üzülme şarkısı milyonların diline dolanır. Bergen'in zoraki imajından film sektörü de payını almak ister. Ülkü Erakalın'ın yönettiği filmde Yalçın Gülhan'la birlikte Bergen başrolde oynamaktadır. Filmin adı tabii ki Acıların Kadını'dır. Film Bergen'in hayatından ufak ufak izler de taşımaktadır. Yıllar sonra Bergen bu kez Aşk Ölümden Soğuktur filminde oynar. Ülkü Erakalın Bergen'le yaptığı filmi aynen şöyle anlatır. Bergen çok cesur bir kadın. Başına gelen felakete karşılık çok enteresan bir kalbi ve kişiliği var. Filmde bunu ön plana çıkarmaya çalıştım. Batılılar bizim çektiğimiz sahnelerde makyaja başvurur. Oysa biz bu sahneleri hayatın kendisinden temin ettik. Bir gözü ve yüzünün bir tarafı yok olmuş, vücudu kezzap yanıklarla dolu bir kadın. Gerçek yaşamdan bir kadın ve gerçek yaşamdan bir yüz. Bu durumda kamera karşısına geçmekten çekinmeyen Bergen'in cesaretini hayretle ve saygıyla karşılıyorum. Bergen, bir insanın başına gelebilecek en kötü olaylardan olan kezzap olayından sonra sahne ve müzik dünyasında hızla yükselişe geçer. Halis Serbest İzmir'de yakalanır ve azmettirmek suçundan 13 yıl 11 ay ceza alır. Cezaevinde Halis Serbest'in en sadık ziyaretçisi Bergen'dir. Bergen, Halis Serbest'ten şikayetçi olmaz. Yakınlarına Halis Serbest'ten hem korktuğunu hem de ona çok aşık olduğunu söyler ve ekler. Halis cezaevinden çıkınca ben ölürüm. İstanbul'da sahne aldığı dönemlerde Uğur Yücel'le birlikte çalışır. Uğur Yücel yıllar sonra Bergen'le ilgili bir kitapta aynen şu satırları yazar. Şan tiyatrosunda çalışıyordum, müzikallerde oynuyordum. Gece 1'e doğru eve inip oğlumun yanına uzanıp dinleniyordum. Sonra papyon kuşanıp gece kulübüne hazırlanıyordum. Sıra serviler Lutes, solist Bergen. İki sezon çalıştık. Koridor bomboş hep. Sigara, alkol, parfüm ve bodrum katlarının karanlık köşeleri siniyordu üzerime kulüpten içeri girince. Küçük kulisin bir köşesi benim, bir köşesi Bergen'indi. Orada oluyordu ben vardığımda. Abi hoş geldin deyip hafifçe doğruluyordu. Viskisi, sigarası ve annesi. Ben öleceğim be abi. Niye mi? Bilmiyor mu? Kezzaptan sonra hapiste. Çıkacak, vuracak beni be abi herif. Bir gece sahneden indim. Sazlar taksim yapıyor. Kulis kapısı açık. Daldım içeriye. Bergen telaşla seslendi. Abi, bu kömü kaçmış. Ölümü öp, şu pulu dök gözüme dedi. Elimde pul tüpçüğünü aldığımda sen tiyatrocusun, iyi dökersin, başkaları beceremez deyip başını geriye etti. Bu kadar yakınına hiç girmemiştim. O kadar güzeldi ki yüzü, elmacık kemikleri, burnu, dudakları. Pulu dökerken kapılıp gittim kopkoyu. Gözlerim kızardı. Birden aynaya baktı. Musaf çarpsın, senden iyisini yapan olmadı dedi. Yanağıma ince bir öpücük kondurdu, fırladı koridordan. Salon kapısına gittim. Arabeskin Ekrem'i gibi perdeyi yarıladım. Salon kapkaranlık. Mor ötesi spotun altında bembeyaz bir tuvalet ve kezzap bandından pulları parıldıyordu. Operadaki hayaletler kadar ürkütücü ve güzeldi. Halis Serbest ısrarla Bergen'in sahneye çıkmasını istememektedir. Bergen de sahneye çıkmak istemekte ama boşanmak da istememektedir. Fakat Halis Serbest artık Bergen'i ikna eder ve Halis Serbest'le Bergen boşanırlar. Fakat iddialara göre boşandıkları zaman bile aralarındaki ilişki hiçbir zaman kopmamıştır. Her zaman görüşmüşlerdir ve kıskançlıklar hep devam etmiştir. Yıllar Affetmez albümünü yaptıktan sonra Bergen şarkı ve kaset çok tutunca şehir şehir turneye başlar. Sıra Kayseri'ye gelir. Kayseri'den Adana'ya giderken Halis Serbest'le yaptığı bir telefon konuşmasından sonra otobanda kovalamaca başlar. Halis Serbest, Bergen'in aracını durdurur. Adana Pozantı'da bir benzin istasyonuna girerler. Bergen'in yanında iki tane koruması ve annesi vardır. Halis Serbest hem Bergen'le hem Bergen'in annesi Sabahat Hanım'la hararetli bir tartışmaya girer. Halis Serbest bu kez kurşunlara Bergen'i hedef eder. Bergen aynı yerde hayatını kaybeder. Kızını alamayan Halis Serbest, Bergen'in korumalarını da vurur. 14 Ağustos 1989 günü ülkede yaşanan en korkunç kadın cinayetlerinden birisi işlenir. Korkudan hiç kimse Bergen'in cenazesine gidemez. Bir avuç insanla Bergen toprağa verilir. Halis Serbest Adana'dan Suriye'ye, oradan da Beyrut'a kaçar. Çözümü Avrupa'ya gitmekte bulur. Ama Avrupa'ya gitmek için yine önce Adana'ya, Adana'dan Bulgaristan'a gelir ve oradan Almanya'ya yerleşir. Kırmızı bültenle aranmaya başlar. Yapılan bir ihbar sonucunda Almanya'da yakalanır. Alman polisi Halis Serbest'i cezaevine gönderir. Halis Serbest Türkiye'ye iadesini ister. Almanya'da cezaevinde 11 ay yattıktan sonra Türkiye'ye iade edilir. Türkiye'de sadece 7 ay. Evet, sadece 7 ay cezaevinde yatar ve tahliye olur. Bergen'i öldürmesinin bedeli 18 aydır. Halis Serbest, Bergen'e sürekli seni mezarında bile rahat bırakmam dediği için Mersin Asri Mezarlığı'nda Bergen'in mezarının etrafı çelik yüksek tellerle çevrilir. Tüm dinlerden insanların yan yana uyuduğu Mersin Asri Mezarlığı'nda Konca Kuriş, Özgecan Aslan ve Bergen tehditsiz uyumaktadır. Umarız bir gün yetkililer her fırsatta kadın cinayetlerini istatistiki bir veri olarak görmekten vazgeçerler. Ve umarız bir gün fark ederler ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Gökten 3 elma düşmüş. Birisi anlatanın başına, diğeri dinleyenlerin başına, diğeri de Bergen'in başına.